From the Conference Center at Temple Square.
Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yapılan bu yayın, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 183. yıllık genel konferansıdır. Bu yayında kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiş olan konuşmacıları ve bu oturuma eşlik eden Mormon Tabernacle Korosu'nu dinleyeceksiniz. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.
President Henry B. Eyring, First Counselor.
Kilisede birinci başkanlığın birinci danışmanı Başkan Henry B. Eyring bu bölümü yönetecektir. Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 183. yıllık genel konferansının 4. oturumuna hoş geldiniz. Bu konferansa başkanlık eden Başkan Thomas S. Monson benden bu oturumu yönetmemi istedi. Dünyanın her tarafından radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla bu konferansa katılan sizlere selamlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu sabah burada bulunan genel otoritelere ve genel yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu oturumdaki müzik, Mark Wilberg yönetiminde, orgda Andrew Unsworth ve Clay Christensen eşliğinde Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu oturumu imanla ilerleyin ilahisini söyleyerek açtı. Ve şimdi Siyon güzelliğiyle yükselsin ilahisini dinleyeceğiz. Ondan sonra açılış duası 70'lerden yaşlı Stephen E. Snow tarafından edilecek.
Oh, Our Father in heaven.
Cennetteki yüce babamız. Bu güzel Sabat gününde sana teşekkürlerimizi veriyoruz. Ve üyeler olarak bu konferans oturumunda beraber olduğum için teşekkür ediyoruz. Teknoloji için ve böylelikle bütün dünyaya sesimizin yayılması için minnettarız. Ve bu tecrübeyi tadabiliyorlar. Ve hayatımızı düzeltmek için ve bunları davranışlarımızla iletebilmek için dua ediyoruz. Ve ayrıca lütfen yardım ediniz ki arkadaşlarımıza, ailemize hizmet edebilelim ve daha iyi yapmaya çaba gösterelim. Lütfen burada konuşacak kişileri ve müzik korosunu lütfen kutsa. Dua ediyoruz ki kutsal ruh bizimle olabilir ve ki öğrenebilelim. Ve böylelikle bunların hepsini İsa Mesih adıyla dua ediyoruz. Amin.
We will now be pleased to hear from.
Şimdi birinci başkanlıktaki ikinci danışman başkan lider F. Uchtdorf'u dinlemekten mutluluk duyacağız. Ardından koro "Gel beni izle" ilahisini söyleyecek. Bu ilahiden sonra 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Neil L. Anderson'ı dinleyeceğiz. Daha sonra İlköğretim Genel Başkanı kız kardeş Rosemary Wixom bizlere konuşacak.
I have a cherished painting in my
office. Aydınlığın Kapısı adlı çok değer verdiğim bir tablo var. Kopenhag, Danimarka'da ilk çadır kazığı başkanı olan Danimarkalı ressam arkadaşım Johan Bentin tarafından yapılmıştı. Tablo, ışın parlamakta olduğu açık bir kapısı olan karanlık bir odayı gösteriyor. İlginçtir ki kapıdan gelen ışık tüm odayı aydınlatmıyor, sadece kapının hemen önündeki alanı aydınlatıyor. Bence bu tablodaki karanlık ve ışık hayatı temsil ediyor. Bazen sanki karanlıkla çevrilmişiz gibi hissetmek, ölümlü varlıklar olarak içinde bulunduğumuz durumun parçasıdır. Sevdiğimiz bir kişiyi kaybetmiş olabiliriz. Bir çocuk doğru yoldan çıkmış olabilir. Bize can sıkıcı bir tıbbi teşhis konmuş olabilir. İş bulma konusunda zorluklar yaşıyor ve şüpheler ya da korkular nedeniyle sıkıntı çekiyor olabiliriz. Yalnızlık çekiyor ya da sevilmediğimizi hissediyor olabiliriz. Ama kendimizi mevcut şartlarımızın ortasında kaybolmuş hissetsek bile Tanrı onun ışığının umudunu vaat eder. Önümüzdeki yolu aydınlatmayı ve bize karanlıktan çıkış yolunu göstermeyi vaat eder. Size karanlıkla dolu bir odada büyümüş bir kadından bahsetmek istiyorum. Ona Jane adını vereceğim. Jane 3 yaşından beri defalarca dövüldü, aşağılandı ve ona kötü davranıldı. Tehdit edildi ve onunla alay edildi. Her sabah bir sonraki güne kadar hayatta kalıp kalmayacağını bilemeden uyandı. Onu koruması gereken insanlar, ona işkence edenler ya da kötü muamelenin devam etmesine izin verenlerdi. Jane kendisini korumak amacıyla duygusuz olmayı öğrendi. Kurtuluş umudu olmadığından kendini bu korkunç gerçeğe karşı duygusuzlaştırdı. Onun dünyasında ışık yoktu. O yüzden karanlığa boyun eğmişti. Sadece sürekli ve amansız kötülükle olan bağlantıdan gelebilecek hissizlikle her anın onun son olabilecek gerçeğini kabul etti. Daha sonra 18 yaşındayken Jane İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ni keşfetti. İade edilmiş sevindirici haberin neşesi ve umudu yüreğine işledi ve vaftiz olma davetini kabul etti. Hayatında ilk defa ışık onun yaşamına girdi ve önünde uzanan parlak bir yol gördü. Kendi dünyasının karanlığını terk etti ve ona kötü muamelede bulunan kişiden çok uzaktaki bir okula gitmeye karar verdi. En sonunda kendini karanlık ve kötülükle dolu bir çevreden kurtarmış ve kurtarıcının tatlı huzurunun ve mucizevi şifasının keyfini çıkarmakta özgür hissetti. Ancak yıllar sonra ona kötü muamele eden kişi öldükten sonra Jane tekrar küçüklüğündeki korkunç olaylar nedeniyle rahatsızdı. Derin üzüntü ve öfke sevindirici haberde bulduğu harika ışığı yok etmek üzereydi. Eğer o karanlığın onu tüketmesine izin verirse eziyetçisinin son zafere ulaşacağını fark etti. Danışmanlık ve tıbbi yardım arayışına girdi ve onun için iyileşmenin en iyi yolunun karanlığın var olduğunu anlayıp kabul etmek ancak karanlıkta yaşamamak olduğunu anlamaya başladı. Çünkü şimdi ışığın da var olduğunu biliyordu ve ışık onun yaşamayı seçtiği yerdi. Karanlık seçmişi göz önünde tutulursa Jane kolayca intikamcı, kin dolu ve hatta şiddete başvuran bir kişi haline gelebilirdi. Ama öyle olmadı. Öfke, acı ya da güvensizlik içerisinde karanlığı yayma yönündeki kışkırtmayı direndi. Bunun yerine Tanrı'nın yardımıyla iyileşebileceği umuduna sıkı sıkıya tutundu. Işık saçmayı ve yaşamını başkalarına yardım etmeyi adamayı seçti. Bu karar onun geçmişi geride bırakmasını ve görkemli bir geleceğe adım atmasını sağladı. Bir okul öğretmeni oldu ve bugün onlarca yıl sonra onun sevgisi yüzlerce çocuğun hayatını, onlara değerli olduklarını, önemli olduklarını bilmelerine yardım ederek etkiledi. Güçsüzlerin, mağdurların ve hayal kırıklığı yaşayanların yorulmaz savaşçısı oldu. Etrafındaki herkesi desteklemektedir, kuvvetlendirmektedir ve onlara ilham vermektir. Jane iyileşmenin karanlıktan uzaklaştığımızda ve daha parlak umudunu doğru yürüdüğümüzde geldiğini öğrendi. Bu sadece onun kendi yaşamını değiştirdiği değil, aynı zamanda diğer birçok insanın hayatını sonsuza dek kutsamını sağlayan imanın, umudun ve ilahi sevginin pratik uygulama sayesinde oldu. Aranızda karanlığın üzerine doğru geldiğini hissedenler olabilir. Kaygı, korku veya şüphe nedeniyle eziyet çekiyor olabilirsiniz. Sizler ve hepimiz için harika ve kesin bir hakikati tekrarlıyorum. Tanrı'nın ışığı gerçektir. Hepimiz için mevcuttur. Her şeye hayat verir. En derin yaranın acısını hafifletme gücüne sahiptir. Ruhlarımızın yalnızlığı ve hastalığı için iyileştirici bir merhem olabilir. Umutsuzluğun izlerinde daha parlak bir umudun tohumlarını ekebilir. Üzüntünün en derin vadelerini aydınlatabilir. Önümüzdeki yolu aydınlatabilir ve bize en karanlık gece boyunca yeni bir şafağın vaadine doğru yol gösterebilir. Bu, dünyaya gelen her insana ışık veren İsa Mesih'in ruhudur. Bununla birlikte ruhsal ışık, birinin düğmeye basmasını bekleyerek sadece karanlıkta oturanlara nadiren gelir. Gözlerimizi Mesih'in ışığına açmak bir anayanç hareketi gerektirir. Ruhsal ışık dünyevi gözlerle görülemez. İsa Mesih'in kendisi şöyle öğretmiştir. Ben karanlıkta parlayan ışığım ve karanlık bunu alamaz. Çünkü doğal insan Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirdikleri için bunları anlayamaz. Peki, gözlerimizi Tanrı'nın ışığının umuduna nasıl açarız? İlk olarak, olduğunuz yerde başlayın. Cennetteki babamızın nimetlerini ve armağanlarını tatmak için mükemmel olmamıza gerek olmadığını bilmek harika değil mi? Tanrı'nın nimetlerini almak için bitiş çizgisini geçene kadar beklemek zorunda değiliz. Hatta ışığa doğru attığımız ilk adımlarla birlikte gökler açılmaya başlar ve cennetin kutsamaları üzerimize damlamaya başlar. Başlamak için en mükemmel yer şu an tam olarak olduğunuz yerdir. Ne kadar niteliksiz olduğunuzu düşünmenizin ya da diğerlerinin ne kadar gerisinde olduğunuzu hissetmenin bir önemi yok. Cennetteki babanızı aramaya başladığınız o anda, tam o anda, onun ışığının umudu ruhunuzu uyandırmaya, canlandırmaya ve asilleştirmeye başlayacaktır. Karanlığın tamamı bir anda dağılmayabilir. Ama geceden sonra gün doğuşunun geleceği ne kadar kesinse ışık da gelecektir. İkincisi, yüreğinizi Rab'be çevirin. Ruhunuzu duayla yüceltin ve cennetteki babanıza ne hissettiğinizi açıklayın. Kusurlarınızı kabullenin, yüreğinizi dökün ve minnettarlığınızı ifade edin. Ona yüz yüze olduğunuz imtihanları açıklayın. Ondan size kuvvet ve destek vermesini Mesih'in adıyla rica edin. Kulaklarınızın açılmasını ve böylece onun sesini duyabilmeyi dinleyin. Gözlerinizin açılmasını ve böylece onun ışığını görebilmeyi dileyin. Üçüncüsü, ışıkta yürüyün. Cennetteki babanız hatalar yapacağınızı biliyor. Tökezleyeceğinizi, belki de birçok kez tökezleyeceğinizi biliyor. Bu onu üzüyor ama o sizi seviyor. O sizin cesaretinizi kırmak istemiyor. Aksine o sizin ayağa kalkmanızı ve olmaya tasarlanmış olduğunuz kişi olmanızı istiyor. Bu amaçla o, oğlunun yolunu aydınlatması ve yolumuza yerleştirilmiş engelleri güvenli bir şekilde nasıl aşacağımızı göstermesi için göndermiştir. Bize öğrencinin yolunu öğreten sevindirici haberi vermiştir. Bize onun sevgili oğlunun adımlarını takip ederek onun ışığında yürümek için bilmemiz, yapmamız ve olmamız gereken şeyleri öğretir. Evet. Evet, hata yapacağız. Evet, sendeleyeceğiz. Ama Tanrı'ya olan sevgimizi artırmaya ve komşumuzu sevmek için çaba göstermeye çalışırsak, sevindirici haberin ışığı bizi saracak, yüceltecektir. Karanlık kesin azaltacaktır. Çünkü o ışığın mecburiyetini var olamaz. Biz Tanrı'ya yaklaştıkça o da bize yaklaşacaktır. Ve gün geçtikçe Tanrı'nın ışığın umudu içimizde büyüyecektir. O mükemmel güne kadar daha da parlayacak. Karanlıkta yürüdüğünü hisseden herkese sesleniyorum. Sizleri insanlığın kurtarıcısı tarafından dile getirilen şu kesin vaade güvenmeye davet ediyorum. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Birkaç yıl önce bir karım Harriet ve ben bu vaadin gerçekleştiğini gördüğümüz bir tecrübe yaşadık. Batı Afrika'da kilisenin büyümekte olduğu ve son zaman azizlerinin çok hoş oldukları dünyanın güzel bir bölgesindeydik. Ne var ki Batı Afrika'da aynı zamanda birçok sorun var. Özellikle gördüğüm fakirlik nedeniyle üzüldüm. Şehirlerde işsizlik oranı yüksek ve aileler günlük ihtiyaçlarını ve güvenliklerini sağlamakta çoğu zaman zorluk çekiyorlar. Kilisedeki değerli üyelerimizin çoğunun böylesi bir mahrumiyet içinde yaşadıklarını görmek yüreğimi incitti. Ama aynı zamanda bu iyi üyelerin kimsenin açlıktan ölmemesi için birbirlerine yardım ettiklerini öğrendim. Büyük bir şehrin yakınındaki kiliselerimizden birine nihayet vardık. Fakat karanlıkla boğuşan ve onun içine çekilmiş insanlar bulmak yerine ışık saçan sevinçli insanlarla karşılaştık. Sevindirici haber için hissettikleri mutluluk herkesi etkileyecek boyuttaydı ve ruhlarımızı coşturdu. Bize gösterdikleri sevgi bizi mütevazı kıldı. Gülümsemeleri samimi ve bulaşıcıydı. Yeryüzünde daha mutlu insanların olup olmadığını o zaman merak ettiğimi hatırlıyorum. Bu sevgili azizler zorluklar ve imtihanlarla kuşatılmış olsalar da ışıkla doluydular. toplantı başladı ve ben konuşmaya başladım. Ama kısa bir süre sonra binanın elektriği kesildi ve tamamen karanlıkta kaldık. Kısa bir süre topluluktan kimseyi dosdoğru göremedim. Ama azizlerimizin parlak ve güzel gülümsemelerini görebiliyor ve hissedebiliyordum. Bu harika insanlarla olmayı ne kadar da seviyordum. İbadet salonundaki karanlık devam etti ve bunun üzerine ben de karımın yanına oturdum ve elektrik probleminin tamir edilmesini bekledim. Biz beklerken harikulade bir şey oldu. Birkaç kişi iade ediliş ilahilerden birini söylemeye başladı. Arkasından başkaları da katıldı. Sonrasında birkaç kişi daha. Kısa bir süre içinde tatlı ve çok kuvvetli sesler oluşan bir koro ibadet salonu doldurdu. Kilisenin bu üyelerinin ilahi kitabına ihtiyaçları yoktu. Söyledikleri her ilahinin her kelimesini biliyorlardı. Ve ruhuma dokunan bir enerji ve ruhla peş peşe şarkılar söylediler. Sonunda ışıklar tekrar yandı ve odayı ışıkla doldurdu. Harriet ve ben birbirimize baktık. Yanaklarımızdan gözyaşları süzülüyordu. Büyük karanlığın ortasında bu güzel harika azizler kilise binasını ve ruhlarımızı ışıkla doldurmuşlardı. Bizim için son derece dokunaklı bir andı. Harriet ve benim asla unutamayacağımız bir an. Evet, zaman zaman hayatımız karanlığa dokunmuş, hatta ona sarılmış olarak görünebilir. Bazen bizi kuşatan gece zalim, cesaret kırıcı ve korkutucu gözükecektir. Yüreğim bazılarınızın yaşadığı birçok üzüntüden dolayı, başınızdan geçen acılarla dolu yalnızlık ve insanı bıktıran kaygılar nedeniyle üzüntü içerisinde. Buna rağmen yaşayan umudumuzun Mesih İsa'da olduğuna tanıklık ederim. O ilahi aydınlığın gerçek, pak ve güçlü kapısıdır. Mesih'in sayesinde karanlığın başarılı olamayacağına tanıklık ederim. Karanlık, Mesih'in ışığına karşı zafer kazanamayacaktır. Karanlığın, yaşayan Tanrı'nın oğlunu parlak ışığın huzurunda duramayacağına tanıklık ederim. Her birinizi, yüreğinizi ona açmaya davet ediyorum. Kutsal yazıları araştırarak ve dua ederek onu arayın. Onun kilisesine gelin. Onun ve onun sevindirici haberi hakkında öğrenin. Etkin olarak katılım gösterin. Birbirinize yardım edin. Ve Tanrı'ya sevinerek hizmet edin. Erkek ve kız kardeşlerim, en karanlık geceden sonra bile dünyanın kurtarıcısı sizi kesinlikle içinizde yavaş yavaş tatlı ve parlak bir şekilde yükselecek, şafak yönlendirecektir. Tanrı'nın ışığının umuduna doğru yürüdükçe içinde hiç karanlık olmayan, sevgi dolu bir cennetteki babanın şefkatini, sevgisini ve iyiliğini keşfedeceksiniz. Buna İsa Mesih'in adıyla tanıklık ederim. Amin.
The mortal life of Jesus Christ was filled.
İsa Mesih'in ölümlü hayatı mucizelerle doluydu. Bakire bir anne, yeni bir yıldız, çobanlara görünen melekler, kör olanların görmesi, topalların yürümesi, Getsemani ve mezardaki melekler ve mucizelerin en büyüğü onun görkemli dirilişi. Dirilmiş Rabbin Celil'e yakınındaki dağda bulunan 11 havarinin yanına gelip şöyle dediği anı hayal edebilir misiniz? Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün yaratılışa duyurun. Her ulusa mı? Dünyanın her yanına mı? Her yaratılışa mı? Bu mümkün müydü? İsa onlara güvence vermesine rağmen, sevindirici haberi yayarken, mucizelerin onlara eşlik edip etmeyeceğini merak etmiş olmaları gerekir. İman, kuşkunun üstesinden geldi ve Petrus yüksek sesle şöyle seslendi. Yeruşalem'de bulunan herkes, sözlerime kulak verin. Nazıralı İsa'yı, elinize teslim edilen bu adamı yasa tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve hepimiz bunun tanıklarıyız. O gün inkar edilemez bir ruhsal bereket vardı ve 3000 kişi vaftiz oldu. İsa'nın söz verdiği gibi işaretler ve mucizeler inananların inançlarını doğruluyordu. İsa Mesih'in kilisesi 183 yıl önce dünyaya geri getirildiğinde Rabbin küçük bir öğrenci topluluğunu görevlendirmesi, onun yüzyıllar önce söylediği sözlerin tekrarıydı. Uyarının sesi bütün insanlara ulaşacaktır. Bu ses bütün dünyaya ve yeryüzünün en uzak bölgelerine gitmelidir. Her insana mı, bütün dünyaya mı, yeryüzünün en uzak bölgelerine mi? Bu mümkün müydü? Kurtarıcı, onun son zaman azizlerine güvence verdi. Ancak onların bu olağanüstü işin kaderini ve uzanacağı yerleri önceden görebilirler miydi? Sevindirici haberi yayarken, mucizelerin onlara eşlik edip etmeyeceğini merak etmiş olmaları gerekir. İman yeniden kuşkunun üstesinden geldi ve binlerce insan vaftiz oldu. Yaşlı Wilford Woodruff, İngiltere'de onun gelişini bekleyen bir topluluk buldu. Rabbin ruhu onların üzerine indi ve yaşlı Woodruff, Benbow çiftliğindeki ilk ayında 45 kilise öğretmenini ve yüzlerce üyeyi vaftiz etti. Bu bizim günümüzde de aynıdır. Yaklaşık 40 yıl önce yaşlı David Bednar ve ben görevliyken ve sizi temin ederim ki biz kırmızı koltuklarda oturan görevini tamamlamış görevliler arasında en yaşlı olanlardan değiliz. Dün Başkan Manson'un bildirdiği gibi 16 bin görevli vardı. Şu anda her zamankinden daha çok sayıda 65 bin görevlimiz var. O zamanlar 562 tane çadır kazığı vardı. Bugün 3000'den fazlası var. O zamanlar mahallelerimiz ve dallarımız 59 ülkedeydi. Bugün dünyanın 224 ayrı ulus ve özerk bölgelerinin 189'unda cemaatlerimiz var. Nefi'nin önceden gördüğü gibi sayıca azız. Ama aynı zamanda siz ve ben Daniel'ın peygamberlik sözlerine şahit oluyoruz. İnsan eli değmeden kesilen taş tüm dünyayı dolduruyor. Günümüz olağanüstü mucizeler dönemidir. 6 ay önce Başkan Manson görevlilik yapmayı arzulayan genç erkek ve kızların yaş değişikliklerini açıkladığında ruhun etkisi inkar edilemez derecedeydi. İman kuşkunun üstesinden geldi ve gençler ilerlediler. Konferanstan sonraki Perşembe günü birinci başkanlık için görevli çağrıları tavsiye etmek üzere görevlendirilmiştim. Sadece 5 gün içerisinde planlarını çoktan ayarlamış, doktorlarını ziyaret etmiş, gözetmenleri ve çadır kazığı başkanlarıyla görüşmüş ve görevlilik başvurularını göndermiş 18 yaşındaki erkek ve 19 yaşındaki kızların başvurularını görmekten dolayı hayrete düşmüştüm. Şimdi onlara binlercesi daha katıldı. Bu bir mucizedir. Kız kardeşlerimizin enerji veren inancı, dünyanın dört bir yanından görevlerin çoğalan sayısı ve hizmet etmeye hazır olan evli çiftlerin artan sayısı için minnettarız. 58 tane yeni görev bölgesi anons edildi ve tamamen dolu olan Provo'daki görevli eğitim merkezine ilaveten yeni bir görevli eğitim merkezi Meksiko City'de açılacak. Başkan Thomas S. Monson şöyle dedi: "Kurtarıcının emrini çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Bu amaç hayatları değiştirerek ve kutsayarak ilerlemeye devam edecektir. Dünyadaki hiçbir güç Tanrı'nın işini durduramaz. Bizler Rabbin sevindirici haberi dünyaya yayıldıkça onun mucizelerine tanık oluyoruz. Kardeşlerim, Rab daha fazla görevlinin hizmet etmesi için ilham verdiği kadar aynı zamanda onun görevlilerini kabul edecek iyi ve dürüst insanların zihinlerini açıyor ve kalplerini yumuşatıyor. Onların bazılarını zaten tanıyorsunuz ya da onlarla tanışacaksınız. Onlar ailenizdeki insanlar ve mahallenizde oturanlardır. Sokakta yanınızdan geçen, okulda yanınızda oturan ve internette görüştüğünüz kişilerdir. Sizler de bu yayılan mucizenin bir parçasısınız. Eğer ceketinde görevli rozeti takılı tam zamanlı bir görevli değilsiniz, şimdi bu rozeti kalbinize yazmanın zamanıdır. Paulus'un bahsettiği yazmak kelimesi budur. Mürekkeple değil, yaşayan Tanrı'nın ruhuyla.
The Lord needs you now more than ever to be an instrument in His hands.
Yakınıza görevini tamamlamış görevliler, eski görevli rozetinizi bulun. Yakınıza takmayın ama onu görebileceğiniz bir yere koyun. Rabbin onun elinde bir araç olmanıza her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu mucizeye bizim de katkıda bulunma fırsatımız var. Kilisenin her dürüst üyesi sevindirici haberi nasıl paylaşabileceği hakkında düşünmüştür. Bazıları sevindirici haberi doğal olarak paylaşır ve biz onlardan çok şey öğrenebiliriz. Bazıları zorluk çeker ve bazen hissettikleri suçluluk duygusunun onları bırakmasını umarak nasıl daha iyi olabilirim diye düşünür. Başkan Manson, etkimizin kısıtlı olduğu ve sevindirici haberi özgürce paylaşmaya iznimiz olmayan yerler için dua etmemizi istedi. Cennetteki babamıza içten ve birlik olarak dua ettiğimizde Rab bizim için önemli kapılar açmaya devam edecektir. Biz aynı zamanda sevindirici haberi paylaşma fırsatlarımızın olması için de dua ederiz. Günümüz dünyasındaki kafa karıştırıcı ve kargaşadan dolayı her geçen gün daha da az insanın ibadet yerlerine gitmesi sürpriz değil. Çoğu insan Tanrı'ya daha da yakınlaşmayı ve hayatın anlamını daha iyi anlamayı istemesine rağmen onların cevapsız kalan soruları vardır. Çoğu insanın hakikate açık olan kalpleri vardır. Ancak Peygamber Amos'un tanımladığı gibi Rabbin sözünü bulmak için insanlar oraya buraya koşacak ama bulamayacaklar. Siz onların sorularını cevaplayabilirsiniz. Günlük sohbetlerinizde onların Mesih'e olan inançlarını artırabilirsiniz. Kurtarıcı şöyle dedi: "Işığınızı havaya kaldırın ki dünyayı aydınlatsın. İşte sizin havaya kaldıracağınız ışık benim." Size söz veriyorum ki, kiminle konuşmanız gerektiğini bilmek için dua ettiğinizde isimler ve yüzler aklınıza gelecektir. Konuşmanız gereken sözler size ihtiyaç duyduğunuz anda verilecektir. Size fırsatlar verilecektir. İman kuşkunun üstesinden gelecek ve Rab sizi size özgü mucizelerle kutsayacaktır. Kurtarıcı size sevindirici haberi nasıl paylaşacağımızı öğretti. Andres'in hikayesini severim. O şöyle sordu. Rab, nerede oturuyorsun? İsa oturduğu yerin konumunu söyleyerek cevap verebilirdi. Ama onun yerine Andres'e şöyle dedi. Gelin görün. Bana göre kurtarıcı sadece nerede yaşadığımı değil, nasıl yaşadığımı gelin görün. Gelin ve kim olduğumu görün. Gelin ve ruhu hissedin demek istedi. O günle ilgili her şeyi bilmiyoruz ama Andres kardeşi Simon'u bulduğunda şöyle beyan etti. Biz Mesih'i bulduk. Bizim sohbetlerimize ilgi gösterenlere kurtarıcının örneğini takip ederek onları gelip görmeleri için davet edebiliriz. Bazıları davetimizi kabul edecek, bazıları ise etmeyecektir. Hepimizin ancak birkaç kere davet edildikten sonra gelin görün davetini kabul eden tanıdığı insanlar vardır. Aynı zamanda bizimle daha önce beraber olan ama şimdi daha az gördüğümüz kişilerin geri gelmeleri ve yeniden görebilmeleri için onları davet etmeyi düşünelim. Herkesin tercihlerine ve zamanlaşmasına saygı duyuyoruz. Rab şöyle dedi, herkes kendisi için seçim yapsın. Bir kişinin ilgisiz olması o kişiye karşı olan arkadaşlığımızı ve sevgimizi azaltmamalıdır. Gelin görün daveti başkaları tarafından kabul edilsin ya da edilmesin, siz Rabbin onayını hissedeceksiniz ve bu onayla imanınız bir ölçü daha artmış olarak inandıklarınızı yeniden paylaşacaksınız. İnternet ve cep telefonu kullananlar için başkalarına gelin görün davetini göndermenin yeni yolları vardır. İnancımızı çevrim içi paylaşmayı günlük hayatımızın bir parçası haline getirelim. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter'ın hepsi olanaklar sağlar. Sevindirici haberi paylaşmak için Boston'daki genç üyeler birkaç blog başlattılar. Kiliseye katılanlar öğrenmeye çevrim içi başladılar ve ardından görevlilerle görüşmeler takip etti. Bu tecrübeler genç üyelerimize sevindirici haber hakkında birebir konuşmalarda daha çok güven verdi. Onlardan biri şöyle dedi, bu görevlilik işi değil, bu görevlilik eğlencesidir. Hepimiz bu işin içindeyiz. Kilise mahallemizdeki üye arkadaşlarımız ve görevliler ile plan yapıp dua ederek birbirimize yardım ediyoruz. Tam zamanlı görevlileri devamlı düşünün ve onlar için dua edin. Aileniz ve arkadaşlarınız hakkında onlara güvenin. Rab onlara güveniyor ve kendisini arayanlara öğretmeleri ve onları kutsamaları için görevlileri hizmete çağırdı. Mozambik Maputo Görev Bölgesi Başkanı Paulo Cretli şu tecrübesini paylaştı. Mozambik'te çiftlerin evlenmeden beraber yaşamaları normaldir. Çünkü Afrika gelenekleri evlenmek için çoğu çiftin maddi durumunun el vermediği pahalı bir çeyizi gerektiriyor. Üyeler ve görevliler nasıl yardım edebilecekleri hakkında düşünüp dua ettiler. Dualarına cevap, onların iffet yasası ve evlilik ve sonsuz ailelerin önemini vurgulamalarıydı ve çiftlere tövbe etmelerine ve hukuken evlenmelerine yardım ederken sadece İsa Mesih'i takip etmekten gelen mutluluğu öğreteceklerdi. Bu, Mozambik'teki iki farklı şehirden olan çiftlerin resimleridir. Cuma günü evlenip yetişkin çocuklarıyla cumartesi günü vaftiz oldular. Arkadaşları ve aileleri gelin görün davetini almışlardı ve yüzlercesi geldi ve gördü. Vaftizden sonra bir kız kardeş şöyle dedi. Ya atalarımızın geleneklerini ya da İsa Mesih'i takip etmeyi seçmemiz lazımdı. Biz Mesih'i takip etmeyi seçtik. Mozambik'te yaşamıyor olabilirsiniz ama kendi yönteminizle, kendi kültürünüzde İsa Mesih'in iade edilmiş sevindirici haberini paylaşabilirsiniz. Cennetteki babanıza dua edin. Bu onun kutsal işidir. Ne yapmanız gerektiği konusunda size rehberlik edilecektir. Size kapılar açacak ve yoldaki barikatları kaldıracaktır ve engelleri aşmanıza yardım edecektir. Rab şöyle dedi: Uyarının sesi öğrencilerimin ağzından bütün insanlara ulaşacaktır. Ve hiç kimse onları durduramayacaktır. Rabbin sesinin yeryüzünün uçlarına gideceğine, böylece işitmek isteyen herkesin sesi duyabileceğine dair tanıklık ederim. Bu bir mucizedir. Bu bir mucizedir. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
A young father recently learned. Geçenlerde özel biri olan ikinci sınıf öğretmenin vefat ettiğini öğrendi. Onun anısına şu sözleri yazdı: Hatırladığım tüm duygular ve tecrübeler arasında aklımda kalan en etkili duygu huzur oldu. O bana hecelemeyi, dil bilgisini ve matematiği öğretmiş olabilirdi. Ama çok daha önemlisi o bana çocuk olmayı sevmemi öğretmişti. Onun sınıfında arada sırada bir kelimeyi yanlış ecelemek sorun değildi. Bunun üzerinde çalışırız derdi. Bir şeyleri dökmek veya yırtmak veya kirletmek sorun değildi. Düzeltiriz ve temizleriz diye tepki gösterirdi. Denemek sorun değildi. Kendini zorlamak sorun değildi. Hayal kurmak sorun değildi. Ve yalnızca çocukların heyecan verici bulduğu bu ufak şeylerden gelen zevkin tadını çıkarmak sorun değildi. Bir kişinin bu dünyada yaratabileceği en büyük etkilerden biri bir çocuğu etkilemektir. Çocukların inançları ve öz saygıları yaşamlarının ilk zamanlarında şekillenir. Beni dinleyen herkesin konuştukları sözler yoluyla bir çocuğun kendine güvenini artırmaya ve cennetteki babaya ve İsa Mesih'e olan imanını artırmaya gücü yeter. Gücü var. Helaman 5. bölümde şunu okuyoruz. Ve şimdi oğullarım hatırlayın. Hatırlayın ki temelinizi Tanrı'nın oğlu olan fidye ile kurtarıcımız Mesih'in kayası üzerine kurmalısınız. Bunlar Helaman'ın oğullarına öğrettiği sözlerdi. Ve devamında şunu okuyoruz. Ve onlar babalarının sözlerini hatırladılar. Ve halkın arasına Tanrı'nın sözünü öğretmeye gittiler. Helaman'ın oğulları zulüm görmüş ve hapsedilmiş olsalar da duydukları bu sözler onları hiçbir zaman başarısızlığa uğratmamıştı. Onlar korunmuştu ve etrafları bir ateş sütunuyla kuşatılmıştı. Daha sonra onları esir alanlara şöyle diyen bir ses geldi: Tövbe edin, tövbe edin ve hizmetkarlarımı bir daha öldürmeye çalışmayın. Bunun gök gürültüsü ya da çok şiddetli bir ses olmadığını fakat işte tamamıyla yumuşak, sanki fısıldığı andıran, sakin bir ses olduğunu anladılar. Ve bu ses onların içini deldi. Cennetten gelen bu sesten öğrenebiliriz ki, bu yüksek sesli, azarlayan veya aşağılayan bir ses değildi. Bu umut verirken kesin yol gösteren tamamıyla yumuşak, sakin bir sesti. Çocuklarımızla konuşma şeklimiz ve kullandığımız kelimeler onları yüreklendirebilir ve canlandırabilir. Ve cennetteki babaya geri giden sözlerin onların kalplerine ulaşma gücü olabilir. Dinleyen bir çocuğun bir örneği bir kumaş mağazasında meydana geldi. Bir annenin küçük çocuğunu kaybettiği için paniklediği herkes tarafından fark edildiğinde mağaza müşterilerle doluydu. Başta anne çocuğunu adıyla sesleniyordu. Hızlıca mağazanın içinde yürürken Connor diye sesleniyordu. Zaman geçtikçe sesi daha yüksek ve daha öfkeli bir sese dönüştü. Kısa süre içinde durum mağazadaki güvenlik görevlilerine bildirildi ve mağazadaki herkes çocuğu aramaya başladı. Birkaç dakika geçti ve çocuğu bulmakta başarılı olamadılar. Connor'ın annesi anlaşılabilir biçimde zaman geçtikçe daha da öfkeleniyordu ve seri bir şekilde tekrar tekrar oğlunun adını bağırıyordu. Müşterilerden biri sessizce dua ettikten sonra Connor'ın muhtemelen dükkanın içinde olduğunu ama annesinin adını bağırmasını dinledikçe korkmuş olabileceğini düşündü. Bunu arama çalışmalarına katılan bir başka kadına söyledi. Ve hızlıca bir plan yaptılar. Beraber kumaş masalarının arasında yürüyüp sessizce şu sözleri tekrarlamaya başladılar. Connor, eğer sesimi duyabiliyorsan buradayım de. Bu cümleyi tekrarlayarak dükkanın arkasına doğru yavaşça yürürken beklenildiği gibi buradayım diyen ürkek yumuşak bir ses duydular. Connor bir masanın altında kumaş rulolarının arasında saklanıyordu. Connor'ı cevap vermesi için yüreklendiren tamamen yumuşak bir sesti. Bir çocuğun ihtiyaçlarını bilmek için dua edin. Bir çocuğun yüreğini konuşmak istiyorsak, bir çocuğun ihtiyaçlarını bilmeliyiz. Eğer bu ihtiyaçları bilmek için dua edersek, söylediğimiz sözlerin onların kalplerine ulaşma gücü olabilir. Kutsal Ruh'un bizi yönlendirmesini istediğimiz zaman çabalarımız yüceltilecektir. Rab demiştir ki, kalbinize koyacağım düşünceleri dile getirin. Çünkü ne söyleyeceğiniz size tam o saatte, evet tam o anda verilecektir. Sizi engelleyen bağları kesin ve sevgiyle dinleyin. Maalesef bu dünyanın dikkat dağıtan şeyleri pek çok çocuğu kendilerine olan bakışlarını şekillendirecek, yüreklendirici sözleri duymaktan alıkoyuyor. UCLA'daki Daha Sağlıklı Çocuklar, Aileler ve Toplumlar Merkezi'ni yöneten tıp adamı Dr. Neil Halfen, ebeveynlerin iyi niyetli ihtimalinden bahsediyor. Çalışmalardan biri 18 aylık bir çocuğu ve ebeveynlerini incelemiş. Oğulları mutlu, aktif ve ilgili gözüküyor. Açıkça ebeveynleriyle zaman geçirip pizza yemekten hoşlanıyordu. Yemeğin sonunda anne bir işi halletmek için kalkarak çocukla ilgilenme görevini babaya devretti. Baba, küçük çocuk, onun dikkatini pizza hamuru parçalayarak fırlatarak çekmeye çalışırken telefonundaki mesajları okumaya başladı. Bunun üzerine baba çocuğuna doğru dönerek ve onunla oynayarak tekrar onunla ilgilenmeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra eşi geri dönünceye kadar çocuğuyla birlikte telefonunda bir video izlemeye başladı. Her iki durumda da Dr. Halfen, çocuğun içindeki ışığın sönmeye başladığını, ebeveyn ve çocuk arasındaki bağın azaldığını gözlemledi. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımız konusundaki duamıza cevap, teknolojiye daha az zaman ayırmak olabilir. Dikkat dağıtan etkenlerle meşgulken, çocuklarımızla etkileşimde bulunma ve sohbet etme imkanı bulduğumuz değerli anlar yok oluyor. Neden her gün teknolojiyle bağımızı kesip birbirimizle tekrar bağ kuracağımız bir zaman seçmeyelim? Basitçe her şeyi kapatın. Bunu yaptığınızda en başta eviniz sessiz gözükebilir. Hatta ne yapacağınızı veya ne diyeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Ondan sonra tüm dikkatinizi çocuklarınıza verdikçe bir sohbet başlayacaktır. Ve birbirinizi dinlemekten hoşlanacaksınız. Çocuklarımızı ikna etmek için yazın. Çocuklarımızı aynı zamanda onlara yazdığımız sözlerle de etkileyebiliriz. Nefi şöyle söylemiştir. Bizler çocuklarımızı Mesih'e inanmaya ve Tanrı'yla barışmaya ikna edebilmek için gayretle yazmaya çalışıyoruz. Başkan Thomas S. Manson, bir havacı olan ve 1960'larda Kuzey Vietnam'da vurulan Jay Hess'in tecrübesini paylaşmıştır. 2 yıl boyunca ailesinin onun ölü mü canlı mı olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Onu Hanoi'de ele geçirenler sonunda eve bir mektup yazmasına izin vermişlerdi ama 25 kelimeden az olma şartıyla. Başkan Manson şöyle soruyor. Eğer biz aynı durumda olsaydık, yani ailemizi 2 yıl aşkın bir süredir görmemiş olsaydık ve onları tekrar görüp göremeyeceğimizi bilmeseydik, o zaman ailemize ne derdik? Kardeş Hess, ailesine ondan geldiğini anlayacakları bir şey vermek ve aynı zamanda altın gibi bir öğüt vermek için şu sözleri yazmıştı. Şu şeyler önemlidir. Tapınak evliliği, misyon, üniversite, devam edin, hedefler koyun, geçmişinizi yazın, yılda 2 kez fotoğraf çektirin. Ya da daha az kelime ile sizler çocuklarınıza ne yazardınız? Biraz önce bahsettiğim 2. sınıf öğretmeni ile ilgili anılarını yazan genç baba, şimdi çok güzel bir kız bebek büyütüyor. içinde olan cennetsel güveni hissediyor. Bu bebek büyüyünce onun geleceği ne olacak? Babası onun kalbinin derinliklerine işlemesi için ne söyleyecek? Hangi sözler onu yüreklendirecek, canlandıracak ve doğru yolda kalmasına yardımcı olacak? Eğer babası ona "Sen Tanrı'nın bir çocuğusun" demek için zaman ayırırsa bu bir değişiklik sağlayacak mı? Bir gün babasının sık sık söylediği "Seninle ilgili her şeyi seviyorum" sözlerini hatırlayacak mı? Bu cennetteki babamızın oğluna ve her birimize "Sevgili oğlum budur" dediğinde ve ardından "Ondan hoşnutum" diye eklerken dediği şey değil midir? Umarım çocuklarımıza söylediğimiz ve yazdığımız sözler cennetteki babamızın oğlu İsa Mesih için ve bizim için olan sevgisini yansıtır. Ondan sonra umarım dinlemek için dururuz. Zira bir çocuk bunun karşılığında yüce ve olağanüstü şeyler söylemeye çok yatkındır. Bunu İsa Mesih'in adıyla söylüyorum. Amen.
The choir and congregation.
Şimdi koro ve topluluk ayağa kalkıp hep beraber "Bize yol göster ey sen büyük Yehova" ilahisini söyleyecek. Bu ilahinin ardından 70'ler başkanlığından yaşlı El Whitney Clayton'ı dinlemekten mutluluk duyacağız. Onun ardından 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Elton Perry konuşacak. Ardından koro "Burada sevgi var" ilahisini söyleyecek.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
One evening several years ago,
birkaç yıl önce bir akşam eşim ve ben oğullarımdan birini ve onun eşi ve çocuklarını akşam yemeği için ziyaret ediyorduk. Küçük çocukları olan bir aile için sıradan bir olaydı. Pek çok şamata vardı ama ondan daha çok eğlence vardı. Yemekten hemen sonra 4 yaşındaki kız torunumuz Anna ve ben hala masada oturuyorduk. O benim tüm dikkatimin onun üzerinde olduğunu anladığında sandalyenin üzerinde ayağa kalktı ve gözlerini bana dikti. Ona baktığımdan emin olduğunda ciddi bir şekilde izle ve öğren diye bana emir verdi. Ardından benim için dans etti ve şarkı söyledi. Ananın bana verdiği izle ve öğren komutu bir bebeğin dudaklarından dökülen bilgelikti. Gördüğümüz ve hissettiğimiz şeyleri izleyerek ve ardından dikkate alarak pek çok şey öğrenebiliriz. Bunu dikkate alarak harika ve sadakatli evlilikleri izlemek ve öğrenmek suretiyle gözlemlediğim birkaç ilkeyi sizlerle paylaşmama izin verin. Bu ilkeler göksel ilkelerle uyum içerisinde olan güçlü ve tatmin edici evlilikler kurar. İlk olarak en mutlu evliliklerde her iki eş ilişkilerini paha biçilmez bir inci, sonsuz bir hazine olarak düşünürler. Her ikisi de babalarından ve annelerinden ayrılırlar ve sonsuza kadar başarılı olacak bir evlilik kurmaya koyulurlar. Onlar ilahi bir şekilde takdir edilmiş yolda yürüdüklerini anlarlar. Onlar başka hiçbir tür ilişkinin bu kadar sevinç getirmeyeceğini, bu kadar hayırlı şeyler oluşturmayacağını ya da bu kadar kişisel bir gelişme oluşturmayacağını bilirler. İzleyin ve öğrenin. Evlilikte en iyi olan eşler evliliklerini paha biçilemez olarak değerlendirirler. İkincisi, iman. Başarılı evlilikler, Rab İsa Mesih'e iman ve onun öğretilerine bağlılık temeli üzerine kurulmuş olan evliliklerdir. Gözlemim şudur ki, evliliklerini paha biçilmez iman yöntemlerinin uygulaması olarak yaşayan çiftler, her hafta Rabbin sofrasına ve diğer toplantılara katılan, aile ev akşamı düzenleyen, dua eden ve kişisel olarak ve beraberce kutsal yazıları çalışan ve dürüstçe ondalığını ödeyenlerdir. Onların ortak arayışı itaatkar ve iyi olmaktır. Onlar emirleri sadece en güzel ikramları özenle seçtikleri bir açık büfe yemeği olarak görmezler. İman, evliliği güçlendiren bir erdemin temelidir. İmanı güçlendirmek, evliliği güçlendirir. İman, biz emirlere uydukça güçlenir ve evliliklerinde uyum ve sevinç de büyür. Bu nedenle emirlere uymak, güçlü aileleri kurmak için temel ilkedir. İzle ve öğren. Rab İsa Mesih'e iman, mutlu, sonsuz evliliğin temelidir. Üçüncüsü, tövbe. Mutlu evliliklerin tövbe armağanına dayandığını öğrendim. Bu, her iyi evlilik ilişkisinin zorunlu bir parçasıdır. Düzenli olarak kendilerini sınayan ve tövbe etmek için atılması gereken adımları derhal atan eşler, evliliklerinde iyileştirici bir merhem deneyimi yaşarlar. Tövbe, uyum ve huzurun yeniden canlanmasına ve bunun korunmasına yardımcı olur. Alçak gönüllülük, tövbenin özüdür. Alçak gönüllülük kendini düşünmez, bencil değildir. Kendi isteklerini zorlamaz veya ahlaki yönden kendini üstün görerek konuşmaz. Alçak gönüllülük bunun yerine hınçla değil, anlayış için yumuşakça yanıt verir ve nazikçe dinler. Alçak gönüllülük kimsenin başka birini değiştiremeyeceğini anlar. Ancak iman, çaba ve Tanrı'nın yardımı ile biz yüreğimizde güçlü bir değişiklik yaşayabiliriz. Yüreklerimizdeki bu güçlü değişiklik insanlara, özellikle eşlerimize yumuşak huylulukla davranmamıza sebep olur. Alçak gönüllülük, karı kocaların her kararda eşlerini ön planda tutarak her ikisinin de birbirlerini kutsamaya, diğerine yardımcı olmaya ve onu cesaretlendirmeye çalışmaları anlamına gelir. İzle ve öğren. Tövbe ve alçak gönüllülük mutlu evlilikler kurar. Dördüncüsü, saygı. Harika, mutlu evliliklerde karı kocalar birbirlerine eşit hayat arkadaşı olarak davranırlar. Herhangi bir yerde veya zamanda karılarından daha baskın olan kocaların olduğu ve kadınların herhangi bir şekilde ikinci sınıf muamele gördüğü evlilikler ilahi kanuna uymazlar ve bunun yeri doğru ilkelerle ve örnek davranışlarla değiştirilmelidir. Başarılı evliliklerdeki çiftler kararlarını beraberce alırlar. Onların her biri fikirlerini söyleme ve karar alma konusunda tam bir katılımcı ve yetkili olarak hareket eder. Onlar öncelikle eve ve ortak sorumlulukları ile ilgili birbirlerine yardımcı olmaya odaklanırlar. Onların evlilikleri pazarlık etmeye değil, işbirliğine dayalıdır. Onların akşam yemeği zamanı ve ardından aile ile beraber geçirdikleri zaman günün en önemli kısmıdır ve gösterdikleri en büyük çabaların amacı budur. Elektronik cihazlarını kapatırlar ve evleriyle ilgili işlere yardımcı olmak için kişisel eğlencelerinden feragat ederler. Mümkün olabildiğince çocuklarıyla beraber okurlar ve her ikisi de küçük olan çocuklarının yatmalarına yardımcı olurlar. Yataklarına beraber giderler. Görevlerinin ve durumlarının el verdiği kadarıyla karı kocalar bu en önemli işi, yani evlerimizde yaptığımız işi yan yana yaparlar. Saygının olduğu yerde mutlu evliliklerin temel bir parçası olan şeffaflık da vardır. Karşılıklı saygı ve şeffaflığa dayanan evliliklerde evlilikle ilgili meselelere dair sırlar olmaz. Karı ve kocalar bütün maddi konularda beraber karar verirler ve ikisi de bütün bilgilere ulaşabilirler. Sadakat, saygının bir şeklidir. Peygamberler öğretirler ki, başarılı evliliklerdeki eşler birbirlerine güçlü bir şekilde sadıktırlar. Sosyal medya kullanımlarında her şekilde kendilerine yakışır şekilde davranırlar. Kendilerine herhangi bir şekilde gizli internet deneyimi olmasına müsaade etmezler. Birbirleriyle sosyal ağ şifrelerini paylaşırlar. Herhangi bir şekilde eşlerinin kutsal güvenini sarsabilecek kişilerin sanal profillerine bakmazlar. Sanal ya da gerçek uygunsuz görünümü andıran şeyler hakkında asla konuşmazlar ya da böyle şeyler yapmazlar. İzle ve öğren. Olağanüstü güzel evlilikler tamamıyla saygı, şefkat ve sadıktır. Beşincisi, sevgi. Gördüğüm en mutlu evlilikler, en mutlu emirlerden biri için itaatin ışığını saçar ki bu, biz beraberce sevgiyle yaşarızdır. Kocalara hitap eden Rab, kocanın karısını bütün kalbiyle sevmesini, ona bağlanmasını ve başka hiç kimseye bağlanmamasını emretmiştir. Kilisenin bir el kitabı şunu öğretir. Bağlanma kelimesi birbirine tamamıyla adanmak ve sadık olmak anlamına gelir. Evli çiftler Tanrı'ya ve birbirlerine hizmet etmek ve birbirlerini sevmek, birbirlerini ve Tanrı'ya olan anlaşmalarını tam bir vefa ile tutmak yoluyla bağlanırlar. Karı ve koca her ikisi de bekarlık hayatlarını geride bırakıp evliliklerini kendi hayatlarının önceliği olarak kurarlar. Tanrı ile ve birbirleriyle yaptıkları anlaşmalardan başka hiçbir kimsenin ya da menfaatin daha büyük bir önceliğe sahip olmasına izin vermezler. İzle ve öğren. Başarılı çiftler birbirlerini eksiksiz sadakat ile severler. Evliliklerinde diledikleri kadar mutlu olmayanlar vardır. Hiç evlenmemiş olanlar, boşanmışlar, yalnız ebeveynler ya da çeşitli sebeplerle evlenemeyecek durumda olanlar vardır. Bu durumlar sıkıntılarla ve derin üzüntülerle dolu olabilir ve bunların sonsuza dek sürmesine gerek yoktur. Bu durumda olan sizler, bütün bunlara rağmen elinizden geldiğince tahammül ederek her şeyi neşeli bir şekilde yaparsınız. Dilerim, cennet sizi zengince kutsayacaktır. Değerli bir eş olmak için çabalamak ve hazırlanmak dahil idealimiz olan ebedi evliliği kurmanın peşinde olun. Emirleri tutun ve Rab'be ve onun kusursuz sevgisine güvenin. Bir gün evlilik ile itaat, evlilik ile ilgili vaat edilmiş her kutsama sizin olacaktır. Mormon kitabındaki en güzel ayetlerden biri basit bir şekilde şunu beyan eder. Ve onları evlenip evlendirildiler. Ve Rabbin onlara vermiş olduğu vaatlere göre bereketlendiler. Rabbin vaatleri mutlu kutsal evlilik ilişkileri kurmak amacındaki yaşam biçimlerini takip eden herkese sunulur. Bu tür kutsamalar İsa Mesih'in sevindirici haberine imanla dolu yaşamın zevkli ve öngörülebilir sonuçları olarak gelir. Hayatımın aşkı olan harika eşim Kathy için minnettarım. Evlilik Tanrı'dan bize bir armağandır. Evliliğimizin kalitesi bizden ona bir armağandır. Sevgi dolu cennetteki babamızın ebedi ve harikulade evliliğe imkan sağlayan muhteşem planı hakkında tanıklık ederim. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Geçen Noel beraberinde birçok hatırayı getiren özel bir hediye aldım. Onu bana yeğenim verdi. Evlendikten sonra taşındığımda eski aile evimizde bıraktığım eşyaların arasındaydı. Hediye elinde tuttuğum bir küçük kahverengi kitaptı. Bu, İkinci Dünya Savaşı boyunca silahlı kuvvetlere katılan son zaman azizi askerlere verilmiş bir kitaptır. Ben şahsen bu kitabı Başkan Heber J. Grant ve onun danışmanları J. Reuben Clark Jr. ve David O. McKay'den bir hediye olarak gördüm. Kitabın başında yazılmış bir mektupta Tanrı'nın bu üç peygamberi şöyle yazmıştı. Silahlı kuvvetler faaliyet alanı birinci başkanlığın sizlerle doğrudan ya da temsilci yoluyla sürekli kişisel temas halinde bulunmasına izin vermemektedir. Yapabileceğimiz en iyi şey, nerede olursanız olun, size yenilenmiş umut ve iman, ayrıca huzur, teselli ve ruhsal barış getirecek çağdaş vahiylerin bu bölümlerini ve sevindirici haberin ilkelerinin bu tür açıklamalarını elinize koymaktır. Bugün kendimizi başka bir dünya savaşında bulmaktayız. Savaş bu kez silahlarla yapılmıyor. Düşünce, sözler ve hareketlerle yapılıyor. Bu günaha karşı yapılan bir savaştır ve emirleri yerine getirmek için gerekli hatırlatmalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Laiklik norm olmakta ve laik inançların ve uygulamalarının birçoğu Rabbin kendisi tarafından onun çocuklarının yararı için meydana getirilmiş şeylerle doğrudan çatışma halindedir. Küçük kahverin kitapta birinci başkanlığın mektubundan hemen sonra yasaya itaat özgürlüktür başlıklı silahlı kuvvetlerde bulunanlar için bir ön söz notu var. Bu not görevdeki herkesin iyiliği için olan askeri yasa ile ilahi yasa arasındaki paralellikler kuruyor. Not şöyle ifade ediyor. Tanrı'nın komuta ettiği evrende de belli nimetleri ve değişmez cezaları olan bir yasa vardır. Evrensel, sonsuz yasa. Notun son sözleri Tanrı'nın yasasına itaate odaklanmakta. Eğer sevdiklerinize başınız dik dönmeyi diliyorsanız, eğer bir erkek olmak istiyorsanız ve mutlu bir şekilde yaşamak istiyorsanız, o halde Tanrı'nın yasasına uyun. Böyle yaparak korumak için mücadele verdiğiniz o paha biçilmez özgürlüklere, diğerlerinin tamamen muhtaç olabilecekleri bir değerini günahtan özgürlüğe ekleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten de yasaya itaat özgürlüktür. Neden yasaya itaat özgürlüktür cümlesi o esnada bana çok doğru geldi? Neden şimdi hepimize çok doğru geliyor? Belki de bunun nedeni ölümlülük öncesi geçmişimiz ile ilgili bize vahiy edilen bilgilere sahip olmamızdır. Zamanın başlangıcında ebedi babamız Tanrı bize kendi planını sunduğunda şeytan bu planı değiştirmek istedi. Tüm insanlığı kurtaracağını söyledi. Tek bir ruh bile kaybolmayacaktı. Ve şeytan önerisini gerçekleştirebileceğinden emindi. Ama bunun kabul edilemez bir maliyeti vardı. Tanrı tarafından insana verilmiş bir armağan olan özgür iradenin yok edilişi. Bu armağan hakkında Başkan Harold B. Lee şöyle söylemiştir. Yaşamın kendisinden sonra özgür irade Tanrı'nın insanlığa en büyük armağanıdır. O halde şeytan için insanın özgür iradesini hiçe saymak önemliydi. Hatta özgür irade konusu cennetteki savaşın en önemli nedeni olmuştur. Cennetteki savaştaki zafer insanın özgür iradesi için kazanılan bir zaferdi. Bununla birlikte şeytan pes etmedi. Onun B planı, Adem ve Havva'nın zamandan beri yürütmekte olduğu plan, esas itibarıyla Tanrı vergisi özgür irade armağanını hak etmediğimizi kanıtlamak amacıyla erkekleri ve kadınları ayartmaktı. Belki de en güçlüsü intikam güdüsü olmak üzere şeytanın yaptığı şeyi yapması için birçok nedeni vardır. Ama o aynı zamanda erkekleri ve kadınları kendisi gibi sefil hale getirmek ister. Hiçbirimizin şeytanın başarıya kavuşmak için duyduğu hevesi hafife almaması gerekir. Onun Tanrı'nın ebedi planındaki rolü her şeyde bir zıtlık yaratır ve özgür irademizi sınar. Senin ve benim yaptığımız her tercih özgür irademizin bir sınamasıdır. Tanrı'nın emirlerine karşı itaatkar ya da itaatsiz olmayı seçip seçmememiz aslında özgürlük ve sonsuz hayat ile tutsaklık ve ölüm arasında yapılan bir tercihtir. Bu temel öğreti 2. Nefi 2. bölüm 27. ayette açık bir şekilde öğretilmektedir. Bu nedenle insanlar bedende özgürdür ve insanlara gerekli olan her şey verilmiştir. Ve onlar bütün insanların yüce aracısı sayesinde özgürlük ve sonsuz yaşamı ya da şeytanın gücü ve tutsaklığı altında tutsaklık ve ölümü seçmekte özgürdürler. Çünkü şeytan bütün insanların kendisi gibi perişan olmasını ister. Birçok bakımdan bu dünyada hep savaş olmuştur. Birinci Başkanlık bana küçük kahverengi kitabımı gönderdiğinde onların İkinci Dünya Savaşı'ndan çok daha büyük bir savaş hakkında kaygılı olduklarını düşünüyorum. Ayrıca bu daha büyük savaşta, günah karşı savaşta, kitabın şeytana ve onun ordularına karşı bir inanç kalkanı olmasını ve bana Tanrı'nın emirlerine uymaya yönelik bir hatırlatma olarak hizmet etmesini umduklarını düşünüyorum. Kendimizi değerlendirmenin ve bizden önceki kuşaklarla karşılaştırmanın bir yolu da en eski standartlardan biri olan 10 emirdir. Medeni dünyanın önemli bir kısmı ve özellikle Yahudi Mesihçi alemi için 10 emir, iyi ve kötü arasındaki en fazla kabul edilen ve kalıcı tasviri olmuştur. Benim kanaatime göre 10 emirin 4'ü bugün her zaman olduğu gibi ciddiye alınmaktadır. Kültür olarak cinayetten, çalmaktan ve yalan söylemekten hoşlanmıyoruz. Bunları kınıyoruz. Ve hala çocukların ebeveynlerine karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Ama daha geniş bir toplum olarak diğer 6 emri düzenli bir şekilde reddediyoruz. Eğer dünyevi öncelikler bir gösterge ise, gerçek Tanrı'dan daha çok önemsediğimiz diğer tanrılarımız kesinlikle var. Şöhretli kişileri, yaşam tarzlarını, serveti ve evet bazen putları ya da nesneleri tapılan şeyler haline getiriyoruz. Tanrı'nın adını aniden söylediğimiz sözler ve sövgülerimiz dahil olmak üzere her türlü saygısız biçimde kullanıyoruz. Sep gününü en büyük spor müsabakalarımız, en önemli eğlencelerimiz, en yoğun alışverişimiz ve neredeyse ibadet haricindeki her şey için kullanıyoruz. Evlilik dışı cinsel ilişkileri boş zaman etkinliği ve eğlence olarak değerlendiriyoruz. Ve göz dikme aşırı şekilde yaygın bir yaşam tarzı haline geldi. Tüm devirlerin peygamberleri daha ciddi emirlerin ikisine, yani cinayet ve zina ile ilgili olanlara karşı sürekli olarak uyarmışlardır. Bu iki çok önemli emirde ortak bir temel görüyorum. Yaşamın kendisinin Tanrı'nın ayrıcalığı olduğu inancı ve fiziksel bedenlerimiz, ölümlü yaşamın tapınakları, Tanrı'nın koyduğu sınırlar içerisinde yaratılmalıdır. İnsanın yaşamı iki ucunda da Tanrı'nın yasaları yerine kendi kurallarını koyması haddini aşmanın doruk noktası ve en alçak günahtır. Evliliğin kutsallığı hakkındaki bu küçümseyici tutumların ana etkileri aileler üzerinde sonuçlar doğurmaktadır. Ailelerin dayanıklılığı endişe verici bir oranda bozulmakta ve bu bozulma toplum üzerinde yaygın bir hasara neden olmaktadır. Burada doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi görüyorum. Evli olduğumuz kişilere olan bağlılığımız ve sadakatimizden vazgeçersek, toplumumuzu bir arada tutan harcı yok ederiz. Emirler hakkında düşünmenin faydalı bir yolu, onların bilge ve her şeyi bilen bir cennetteki babanın sevgi dolu öğüdü olduğudur. Onun amacı bizim ebedi mutluluğumuzdur. Onun emirleri ona dönmemiz için bize verdiği yol haritasıdır. Ve ebedi mutluluğumuz sadece bu şekilde mümkündür. Yuva ve aile ebedi mutluluğumuz için ne derece önem arz etmektedir? Küçük Kahverengi kitabımın 141. sayfasında şöyle denmektedir. Gerçekten de cennet yuvalarımızın sonsuzluktaki yansıtımının biraz fazlasıdır. Aile ve yuvaya dair öğreti son zamanlarda aile bütün dünyaya bir duyuruda büyük bir açıklık ve kuvvetle yinelenmiştir. Bu duyuru ailelerin ebedi niteliğini bildirmiş ve ardından tapınak ibadetiyle arasındaki ilişkiyi açıklamıştır. Ayrıca duyuru ailelerin ebedi mutluluğunun dayandığı yasayı bildirmiştir. Şöyle ki dünyaya çocuk getirmek için olan kutsal güçler sadece yasal olarak karı koca olan kadın ve erkek tarafından kullanılmalıdır. Are employed only between a man and a woman, lawfully wedded as husband and wife. God reveals. Tanrı peygamberlerine ahlaki mutlaklıklar olduğunu vahyetmektedir. Günah daima günah olacaktır. Rabbin emirlerine itaatsizlik bizi daima onun nimetlerinden yoksun bırakacaktır. Dünya sürekli ve önemli ölçüde değişmektedir. Ama Tanrı onun emirleri ve vaat edilmiş nimetleri değişmez. Onlar sabit ve değişmezdirler. Erkekler ve kadınlar özgür iradelerini bir armağan olarak Tanrı'dan alırlar. Ama özgürlüklerinin ve sonuçta ebedi mutluluklarının yolu onun yasalarına itaatten geçer. Alma'nın doğru yoldan sapmış oğlu Corianton'a nasihat ettiği gibi kötülük hiçbir zaman mutluluk olmamıştır. Sevindirici haberin bütünlüğünün iade edildiği bu günlerde Rab bize yeniden vahiyle onun emirlerine itaat ettiğimiz zaman bize verilecek olan vaat edilmiş nimetleri bildirdi. Bu dünyanın temelleri atılmadan önce cennette değiştirilemez şekilde karar alınmış bir yasa vardır. Bütün nimetler bu yasaya dayandırılır. Ve Tanrı'dan herhangi bir nimet aldığımızda buna o nimetin bağlı olduğu yasaya itaat ettiğimiz için kavuşuruz. Elbette ki kutsal yazılarda Rabbin değişmeyen emirlerinden ve onların bireyler, aileler ve bir toplum olarak mutluluğumuzla ve saadetimizle olan bağlantısından daha güçlü bir şekilde ifade edilmiş herhangi bir öğreti olamazdı. Ahlaki mutlaklıklar vardır. Rabbin emirlerine itaatsizlik bizi daima onun nimetlerinden yoksun bırakacaktır. Bu şeyler değişmez. Toplumun ahlaki pusulasının şaştığı bir dünyada İsa Mesih'in iade edilmiş sevindirici haberi tereddüde düşmez. Onun çadır kazıkları ve mahalleleri, aileleri ve münferit üyeleri de asla tereddüde düşmemelidir. Yerine getirilmesinin önemli olduğunu düşündüğümüz emirleri titizlikle seçmektense Tanrı'nın emirlerinin hepsini kabul etmeliyiz. Rabbin tutarlılığına tam güvenerek ve onun vaatlerine tam bir güven duyarak kararlı ve sabit olmalıyız. Her zaman tepenin üzerindeki bir ışık olalım. Emirleri tutma konusunda asla değişmemiş ve asla değişmeyecek bir örnek olalım. Bu küçük kitabın son zaman Azizi askerlerini savaş zamanlarında alhaken güçlü olmaya teşvik ettiği gibi, biz de bu son günlerdeki savaşta tüm dünyaya ve özellikle Rabbin nimetlerini aramakta olan Tanrı'nın çocuklarına bir fener olalım. Buna İsa Mesih'in adıyla tanıklık ediyorum. Amin.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Bu sabah sunmuş oldukları güzel müzik için Tabernacle Korosu'na minnettarız. Bu oturumun son konuşmacısı Peygamberimiz Başkan Thomas S. Monson olacak. Onun sözlerinden sonra koro "Gelin, gelin ey azizler" ilahisini söyleyecek. Ardından kapanış duası 70'lerden yaşlı O. Vincent Halleck tarafından edilecek.
My beloved brothers and sisters,
sevgili kardeşlerim, bu sabah sizlerle beraber olmaktan dolayı çok minnettarım. Size hitap etme ayrıcalığı ile karşınıza dururken sizden inancınızla ve dualarınızla beni desteklemenizi diliyorum. Asırlar boyunca erkek ve kadınların huzuru ve mutluluğu nasıl elde edebileceklerinin yanı sıra bu ölümlü hayatı ve bu hayattaki konumları ve amaçları ile ilgili bilgi ve anlayışı araştırdılar. Her birimiz böyle bir arayış içerisindeyiz. Bu bilgi ve anlayış bütün insanlık için mevcuttur. Ebedi olan hakikatler bu bilgi ve anlayışı kapsamaktadır. Öğreti ve anlaşmalarda 1. bölüm 39. ayet şunu okuruz. İşte ve bakın, Rabbin Tanrı olduğunu görün ve ruh buna tanıklık eder ve bu tanıklık doğrudur ve hakikat sonsuza dek sürekli kalır. Ünlü bir şair şöyle yazmıştır. Gökler dağılsa ve yeryüzünün kaynakları yok olsa bile hakikat, varoluşun özü en kötü şartlara dayanacaktır. Hakikat ebedidir. Değişmez, sonsuza dek sürer. Bazı kişiler böyle bir hakikat nerede bulunur ve onun nasıl farkına varırız diye sorabilir. Peygamber Joseph Smith aracılığıyla Kirtland, Ohio'da Mayıs 1833'te verilen bir vahide Rab şöyle bildirdi. Hakikat bir şeyin şimdi, geçmişte ve gelecekte olan bilgisidir. Hakikatin ruhu Tanrı'dandır. Ve hiç kimse onun emirlerini tutmadıkça tamamını alamaz. Tanrı'nın emirlerini tutan kişi hakikatte yücelip her şeyi bilene kadar hakikati ve ışığı alır. Ne görkemli bir vaat. Tanrı'nın emirlerini tutan kişi hakikatte yücelip her şeyi bilene kadar hakikati ve ışığı alır. Sizin veya benim sevindirici haberin tamamının iade edildiği bu aydınlaşmış çağda hakikati bulmak için keşfedilmemiş denizlere açılmamızı ya da işaretsiz yollarda yolculuk etmemizi gerektiren hiçbir sebep yoktur. Sevgi de o cennetteki baba yolumuzu belirlemiş ve güvenilir bir kılavuz olan itaati de temin etmiştir. Hakikatin bilgisi ve en önemli sorularımız için verilen yanıtlar Tanrı'nın emirlerine itaat ettiğimizde gelir. Hayatımız boyunca itaat etmeyi öğreniyoruz. Çok küçük olduğumuz zamanlardan başlayarak bize bakmakla sorumlu olanlar güvenliğimizi sağlamak için talimatlar ve kurallar koymuşlardır. Eğer bu tür kurallara tamamen itaat etseydik, hayat hepimiz için daha kolay olurdu. Fakat çoğumuz tecrübelerimiz sayesinde itaat etmenin hikmetini öğreniriz. Ben büyürken ailem her yaz Temmuz ayının başından Eylül ayının başına kadar Utah'taki Provo Kanyonu'nda Vivian Park'taki kulübümüzde kalırdı. Kanyondaki tasasız o günlerdeki en iyi arkadaşlarımdan biri Danny Larson'dı. Ve onun ailesinin de Vivian Park'ta kulübeleri vardı. Her gün ve o ve ben derede ve ırmakta balık tutarak, taş ve diğer hazineleri toplayarak, dağ yürüyüşü yaparak, tırmanarak ve adeta her günün, her saatin, her dakikanın tadını çıkararak bu çocuk cennetinde dolaştık. Bir sabah Danny ve ben kanyondaki bütün arkadaşlarımızla beraber akşam kamp ateşi yapmak için karar verdik. Hepimizin beraber toplanacağı yakın bir alanda kendimize bir yer açmamız gerekiyordu. Alanı kaplayan Haziran ay içimleri kurumuş ve dikenli olmuştu ve bizim amacımız için alanı elverişli hale getirmişti. Büyük yuvarlak bir alanı açmayı planlayıp uzun çimleri koparmaya başladık. Tüm gücümüzle asılıp çektik ama koparabildiğimiz tek şey bir avuç inatçı otlardı. Bu işin bütün gün süreceğini gördük. Zaten enerjimiz ve hevesimiz de azalmıştı. Ardından düşündüğüm şey benim 8 yaşındaki aklıma gelmiş mükemmel bir çözümdü. Deneyi dedim ki, yapmamız gereken tek şey bu otları ateşe vermek. Otların arasında daire büyüklüğünde bir alanı yakalım. Deni hemen kabul etti. Ve birkaç kibrit getirmek için kulübemize koştum. Sekiz yaşında kibrit kullanmak için iznimiz olduğunu düşünenleriniz varsa şunu açıkça belirtmek istiyorum ki hem Deni'ye hem de bana yetişkin gözetimi olmadan kibrit kullanmak yasaklanmıştı. Her ikimiz de ateşin tehlikeleri konusunda defalarca uyarılmıştık. Fakat ailemin kibritlerinin nerede saklandığını biliyordum. Ve o alanı açmamız gerekiyordu. Aklıma ikinci bir fikir gelmeden kulübemize koştum ve birkaç kibrit tanesini çıkardım ve hiç kimsenin beni görmediğinden emin olmak istedim. Deni'ye doğru koştum. Koştum. Heyecanlıydım. Çünkü cebimde problemimiz için bir çözüm vardı. Ateşin sadece istediğimiz kadar yanacağını ve sonra sihirli bir şekilde kendiliğinden söneceğini düşündüğünü hatırlıyorum. Bir kayın üzerine kibriti yaktım ve kurumuş haziran çimlerini ateşe verdik. Çimler sanki benzine batırılmışçasına tutuştu. İlk önce Deni ve ben otların kaybolduğunu gördüğümüzde çok heyecanlandık. Ama ateşin kendiliğinden sönmeyeceği hemen belli oldu. Ateşi durdurmak için yapabileceğimiz hiçbir şeyin olmadığının farkına vardığımızda panikledik. Tehlikeli alevler dağ yamacındaki yabani çimleri yakmaya başlamış ve çam ağaçlarını ile önündeki her şeyi tehlikeye atmıştı. En sonunda yardım istemek için koşmaktan başka bir seçeneğimiz yoktu. Vivian Park'taki müsait kadın, erkek, herkes alevleri söndürmek için ellerinde ıslak çuvallarla ileri gelip yere vurarak alevleri söndürmeye çalıştılar. Saatler sonra ateşten geri kalan közler de söndürüldü. Asırlık çam ağaçları ve aynı zamanda alevlerin er ya da geç ulaşabileceği evler de kurtarılmıştı. Deni ve ben o gün çok önemli dersler öğrendik. Özellikle itaatin önemine. Fiziksel güvenliğimizi sağlama yardımcı olan kurallar ve yasalar vardır. Aynı şekilde Rab ruhsal güvenliğimizi sağlamaya yardımcı olan talimatlar ve emirler vermiştir ki böylece genelde tehlikeli olan bu ölümlü hayatı başarıyla geçirebilelim ve cennetteki babamıza en sonunda dönebilelim diye. Yüzyıllar önce hayvanları kurban etme geleneğini abartan bir nesne Samuel cesurca şunu demiştir. Söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Bu düzenleme döneminde Rab, Peygamber Joseph Smith'e vahiyle Rabbin insanlardan yüreklerini ve istekli olmalarını talep ettiğini bildirdi. İstekli olanlar ve itaat edenler bu son günlerde Siyon toprakların iyi ürünlerini yiyeceklerdir. Eski ve çağdaş bütün peygamberler itaat etmenin kurtuluşumuz için önemli olduğunu biliyorlardı. Nefi gidip Rabbin emrettiği işleri yapacağım diye açıkladı. Başkaları inançlarında ve bağlılıklarında bocalamalarına rağmen Nefi asla bir kere de olsa Rabbin kendisine istediği şeyleri yapmayı ihmal etmedi. Sonuç olarak tahmin edilemeyecek kadar çok nesil kutsandı. İbrahim ve İshak'ın hikayesi itaat etme ilham verici bir öyküsüdür. Tanrı'nın emrine itaat ederek sevgili İshak'ın kurban olarak sunmak amacıyla Moriya bölgesine götürmek İbrahim için ne kadar acı ve zor olmuştur. İbrahim'in kararlaştırılmış yere doğru seyahat ederken yönelik ağırlığı anlayabilir miyiz? İshak'ı bağlayıp onu sunağa yatırdığında ve onu öldürmek için bıçağı eli altına aldığında eminim ki çektiği acıdan dolayı vücudu perişan durumdaydı. Sarsılmaz bir ilaçla Rabbin emri yanıt verdi. Melek'in sesi o kadar görkemliydi ki bu İbrahim ne kadar da mutlu etmişti. Çocuğa dokunma. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim denenip sınandı ve bağlılığından ve itaatkarlığından dolayı Rab ona şu görkemli vaadi verdi. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Böyle dramatik ve yürek parçalayan bir şekilde itaatkar olduğumuzu kanıtlamamız bizden istenmese de itaat etmemiz bizden istenir. Başkan Joseph Smith Ekim 1873'te şunu bildirdi. İtaat etmek cennetin birinci yasasıdır. Başkan Gordon B. Hinckley şöyle demiştir. Son zaman azizlerin mutluluğu, son zaman azizlerin huzuru, son zaman azizlerin gelişimi, son zaman azizlerinin refahı ve bu insanların ebedi kurtuluşu ve yücelişi Tanrı'nın öğütlerine itaat etmekte yatar. İtaat, peygamberlerin niteliğidir. Asırlar boyunca onlara güç ve bilgi sağlamıştır. Bu güç ve bilgi kaynağının bizim hakkımız olduğunu fark etmemiz bizim için de önemlidir. Tanrı'nın emrine itaat ettiğimizde bu şeyler her birimiz için her zaman mevcut olacaktır. Yıllar boyunca özellikle sadık ve itaatkar olan sayısı insan tanıdım. Onlar sayesinde kutsandım ve ilham aldım. Sizlerle böyle iki kişi hakkında bir hikaye paylaşmak istiyorum. Walter Krause, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Doğu Almanya diye bilinen ülkede ailesiyle birlikte yaşayan kilisenin sadık bir üyesiydi. O zamanlarda dünyanın o bölgesinde özgürlük olmadığı için yaşadığı zorluklara rağmen kardeş Krause, Rabbi seven ve ona hizmet eden bir kişiydi. Bağlılıkla ve özenle ona verilen her görevi yerine getirdi. Diğer bir kişi Macaristan asıllı Johann Dendorhoff kiliseye Almanya'da katılmıştı ve 17 yaşındayken 1911 yılında orada vaftiz olmuştu. Bunun üzerinden çok uzun zaman geçmeden Macaristan'a geri döndü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra memleketi Debrecen şehrinde fiilen esir kaldı. özgürlük Macaristan halkından da alınmıştı. Kardeş Walter Krause, kardeş Dendorfer'ı tanımıyordu ve onun ev öğretmeni olması ve onu düzenli bir şekilde ziyaret etmesi için kendisine bir görev verildi. Kardeş Krause ev öğretmeni yoldaşını aradı ve ona şöyle dedi. Kardeş Johann Dendorfer'ı ziyaret etmemiz için bize bir görev verildi. Bu hafta benimle gelip onu görmek için ve ona bir Sencer haberi mesaj vermek için müsait misin? Ve sonra, kardeş Dendorfer Macaristan'da yaşıyor, diye ekledi. Şaşkın yoldaşı, ne zaman yola çıkıyoruz, diye sordu. Yarın, diye yanıt geldi kardeş Krause'den. Ne zaman evi geri döneriz, diye sordu yoldaşı. Kardeş Krause, tahminen bir hafta içinde. Eğer geri dönersek, iki ev öğretmeni olan bu yoldaşlar, kardeş Dendorfer'ı ziyaret etmek için yola çıktılar. Almanya'nın kuzeydoğu bölgesinin Debrecen Macaristan'a trenle ve otobüsle yolculuk ettiler. Uzun bir yolculuktu. Kardeş Dendorfer'ın savaştan bu yana ev öğretmenleri olmamıştı. Şimdi, Rabbin bu hizmetkarlarını gördüğünde geldiklerinden dolayı çok minnettar oldu. İlk önce onların elini sıkmayı istemedi. Bunun yerine odasına gitti ve küçük bir dolaptan içinde yıllarca biriktirdiği ondalığının olduğu bir kutuyu çıkardı. Ondalığını ev öğretmenlerine uzattı ve şöyle dedi. Şimdi Rabbe borçlu değilim. Şimdi Rabbin hizmetkarlarının ellerini sıkmaya layık olduğumu hissediyorum. Kardeş Krause bana daha sonra yıllardan beri kiliseyle irtibat kuramayan bu sadık kardeşin itaatkar bir şekilde ve devamlı olarak ondalığını ödemek için kıt maaşının %10'unu ayırdığını düşündüğünde tarif edilemez bir şekilde duygulandığını söyledi. Ondalığını ödeme harcayacağını ne zaman ya nasıl olacağını bilmeden parasını biriktirmişti. Kardeş Walter Krause 9 yıl önce 94 yaşında vefat etti. Hayatı boyunca bağlılıkla ve itaatle hizmet etti ve bana ve onu taşıyan herkese ilham kaynağı oldu. Kendisine yapması için vazifeler vereni asla sorgulamadı, asla homurdanmadı ve asla mazeret aramadı. Kardeşlerim, bu hayatın büyük imtihanı itaat etmektir. Tanrıları Rabbin onlara emrettiği her şeyi yapıp yapmayacaklarını görmek için onları bu şekilde deneyeceğiz dedi Rab. Kurtarıcı şunu bildirdi. Benim elimden nimet isteyen herkes bu nimet için kararlaştırılmış yasaya ve yasanın koşullarına dünyanın kuruluşundan önce tayin edildiği gibi uyacaktır. Kurtarıcımızın gösterdiği itaatkarlık örneğinden daha iyi bir örnek yoktur. Pavlus onun hakkında şunu söyledi. Oğul, olduğu halde çektiği acılarla söz dinlemeyi öğrendi. Yetkin kılınınca sözünü dinleyen herkes için sonsuz kurtuluş kaynağı oldu. Kurtarıcı kusursuz bir hayat yaşayarak kendisine verilen kutsal görevi olumlandırarak Tanrı'ya olan içten sevgisini gösterdi. Asla kibirle değindi, asla gururlanıp böbürlenmedi, asla vefasız olmadı. Her zaman alçak gönüllüydü, her zaman samimiydi, her zaman itaat etti. Hilelerin ustası iblis tarafından dinlenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. 40 gün, 40 gece oruç tutmaktan fiziksel olarak zayıf düşmesine ve aç olmasına rağmen kötü olan İsa'ya en cazip ve en kışkırtıcı tekliflerde bulunmasına rağmen o doğru olduğunu bildiği şeylerden sapmayı reddederek itaatkarlığın ilahi bir örneğini bize gösterdi. Terinin toprağa düşen kan damlalarını andırdığı, öylesine bir acıya dayandığı Getsemen'indeki ıstırapla yüzleştiğinde, şunu söyleyerek itaatkar oğul örneğini gösterdi. Baba, senin isteğin uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin isteğin olsun. Kurtarıcı ilk havalini verdiği gibi size ve bana da şu talimatı verir. Ardından gelin. İtaat etmeye vesile miyiz? Karmaşık ve değişken bir dünyanın zorluklarıyla yüzleşmek için bugün araştırdığımız bilgi, özlem duyduğumuz yanıtlar ve arzu ettiğimiz güç, Rabbin emirlerini isteyerek itaat ettiğimizde bizim olabilir. Tekrar şunu söylüyorum ki, bir kere de alıntı yapıyorum. Tanrı'nın emirlerini tutan kişi, hakikatte yücelip her şeyi bilene kadar hakikati ve ışığı alır. İtaatkar olanlara vaat edilen zengin ödülleriyle kutsanabilmemiz benim aciz duamdır. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Cennetteki Yüce Babamız, bu genel konferansın sonuna geldiğimizde sana minnetlerimizi sunuyoruz ve sevgimizi sunuyoruz. Bu güzel mesajlar için ve sana minnettarız. Sana minnettarız ki senin bu sözlerini duyabildik. Buradan ayrıldığımızda bu sabah dinlediğimiz bu sözleri her zaman hatırlayabilmemizi bizlere nasip eyle ve hayatımızda yapmamız gereken değişiklikleri yapmamızı nasip eyle bizlere. Bu şekilde senin emirlerine uyalım ve seni takip edelim. Peygamberlerimiz için de sana minnettarız ve onların bizlere vermiş olduğu bu güzel mesajlar için de minnettarız.
We're grateful and appreciate the sacrifice of
minnettarız ve senin onların hayatını bize adaması için de minnettarız. Bunları senin oğlun İsa Mesih'in adıyla duamızı ediyoruz. Amin.
This has been a broadcast of the 183rd.
İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 183. yıllık genel konferansının yayınını dinlediniz. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Müzik Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulmuştur. Bu yayın Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kaydedilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.